Ayrım 26.
Bunlar Erzurum'dan geçiyor, Tebriz'den gelişinde, Trabzon'dan dönüşünde kumanyasını daima Erzurum'dan tedarik ediyor, hayvanını nallatıyor, at eğeri, yük semeri, nal, gem, ağızlık, hülasa her türlü eksiğini orada tamamlıyordu. İşin fenası şuydu, bu hayat bir daha dönmemek üzere kaybolmuştu. Çünkü büyük harbin getirdiği felaket olmasa bile gene bu çarşı sönecek, bu esnaf dağılacak ve şehir kendi bünyesini yeni baştan kuracak olan yeni bir çalışma şeklini bulana kadar gene küçülecek, köyleşecekti. Fakat bu değişme daha yavaş olacak, yere atılarak kırılan büyük fanus yağı tükendiği için kendi kendine karararak sönecekti. Yahut daha büyük bir ihtimalle yeni bir hayata geçmenin yolunu bulacak, başka türlü müstahsil olacaktı. Şurasına hemen söyleyeyim ki Erzurum'un istikbali böyle bir gelişmeye elverişlidir. Civarda bulunan ve eskiden bir kısmı işletilen üç kömür madeni, modern kağıtçılığa çok elverişli sazlığı, vaat ettiği kadarsa Tercan'daki petrolü ve nihayet Anadolu'yu başka bir Anadolu yapacak olan elektrikleşme işi gerçekleşirse, memleket içinde kademe kademe inecek olan bu hayat kaynağının başında olan Tortum Şelalesi, yeni ve eskisinden çok başka türlü canlı bir Erzurum'u yaratmaya elverişli olan büyük imkanlardır. 1914'te iki şey, umumi harp ve yeni zamanlar bir arada gelmişti. Cevat Dursunoğlu'na yeni transit yolu açıldığı zaman Fırıncı Hasan adında bir Erzurumlu şöyle demiş. Efendi, eskiden kervan gelir, bütün kumanyasını buradan düzer, şehre para dolardı. Şimdi 20 katırın yükünü birden alan kamyon, sabahleyin Trabzon'dan kalkıyor, akşam buraya geliyor. Şoför İnhisar'dan aldığı 49'luk bir rakı şişesini duvarda kırıp içiyor, yoluna devam ediyor. İşte eski Erzurum'un dört yanında refah akan bu şark ticaret şehrinin macerasını kapatan şey. Umumi harp 5-10 yılda ve en iyi şartlarla değişebilecek bütün bir hayat çerçevesini bir hamlede kırıp dağıtmıştı. Eski Erzurum'da bu ticaret hayatı ve kervan yolu 32 sanatı beslerdi. Tabaklar, saraçlar, semerciler, dikiciler, çarıkçılar, mesçiler, kürkçüler, kevelciler, kunduracılar, kazazlar, arabacılar, keçeciler, çadırcılar, culfalar, ipçiler, demirciler, bakırcılar, kılıççılar, bıçakçılar, kuyumcular, zarcılar, sandıkçılar, kaşıkçılar, tarakçılar, marancılar, boyacılar, düleyerler, yapıcılar, sabuncular, mumcular, takımcılar. Defterdar Mehmet Paşa ile Erzurum'a gelen ve orada gümrük katipliği yapan Evliya Çelebi, şehrin kapılarından bahsederken yabancı tüccarların Gürcü kapısında oturduklarını söyler. Hakirin katibe bulunduğum gümrük bundandır. Dört çevresinde Arap, Acem, Hint, Sint, Hatay, Hoten bezirganlarının haneleri de vardır. İstanbul ve İzmir gümrüğünden sonra en işlek gümrük bu Erzurum gümrüğüdür. Zira tüccarına adalet ederler. Bu dört satır eski dünyamızda Erzurum'un çehresini çizmeye kifayet eder. O şarkın büyük ticaret ve transit şehirlerindendir. Erzurum gümrüğü 17. asır sonu tarihine bir başka şekilde de geçer. Müverrih Raşit, Nemçe Muharebesi'nden dönen Fazıl Ahmet Paşa'nın Edirne'de 4. Mehmed'e bu münasebetle saray bahçesinde kurulan otağda bu muharebe hele bütün imparatorluğu o kadar sevindiren ve Evliya Çelebi'yi Seyahatnamesi'nin 7. cildinde o kadar coşturan Oy Var Muharebesi hakkında izahat verirken mahiyetinde bulunan Erzurumlu Abbas adında bir kahramandan bahseder. Hikayeyi Raşit'ten dinleyelim. Alel husus kulunuz yanında Erzurumlu Abbas derler bir yiğit vardır. Oy Var Muharebesi'nde bir Bakü Perva kale bedenine çıkıp küffarı hakisar her çendiki üzerine tüfenk taneleri yağdırırlar. Yerinden ayıramayıp düşmana sebat gösterdik de anı görüp bir Yeniçeri dilaveri dahi anın yanına uruç ettiğin sairi guzat-ı müslümin gördükleri saat lücceyi cemiyetler huruşa gelip zemzemi kafir küş-ü tekbirle cümlesi yekbare yoriş ettiklerinde düşmeni din Adem-i mukavemet mukarrer ve bu tarikle anı vahitte kalenin fethi müyesser oldu diye takrir eyledi. Şehriyarı İnayet Medar Hazretleri otağdan has odayı teşrif buyurduklarında Mezbur Abbas'ı huzuru himayunlarına getirdip kenduyu vafir istindak buyurduklarından sonra Afatıf-ı Aliye'yi mülukhanelerinden başına çifte çelenk takıp ve kendu talebiyle Hattu Hümayun'u şevket makrunları ile Erzurum gümrüğü malından yevmi 75 akçe tekaüt ulufesi ve 4 top kumaş ve 4 donluk çuha ve vafir sikkeyi hasene ihsan ve karındaşına dahi yine Erzurum gümrüğünden 50 akçe ulufi ve mezbur abbas ile Maan balayı bedeni kaleye uruç eden Yeniçeri'ye dahi ocağından tekaüt ulufesi verilmesin ferman eylediler. Raşid Tarihi 2. Tabii Cilt 1 sayfa 100. İşte imparatorluk buydu. Erzurum ile Oyvar, Bağdat'la Girit, Tebriz'le Belgrad, Atina'yla Cezayir birbirine karışmış yaşıyordu. Evliya Çelebi'yi her satırda mizahtan şehnameye götüren bu şaşırtıcı birlik ve onun günlük hayata getirdiği zaruri değişikliği ve zaruri tezatları cemiyetin hem gururu hem ızdırabıydı. Erzurumlu Abbas, Oyvar fethinde muzaffer dönen veya ölenlerin içinde adını bildiğimiz tek insandır. Oyvar'ın Tuna'nın ilerisinde verdiğimiz binlerce muharebeden biri olduğu gibi, onun macerasından Cevat Dursunoğlu'na bahseden Yahya Kemal, Erzurum sokaklarından birine Oyvar Eri Abbas adının verilmesini tavsiye etmiş. Güzel fikir. Temenni ederiz ki Erzurumlular Gürcü kapısındaki sokaklardan birine de Evliya Çelebi'nin adını verirler. Böylece Erzurum, gümrüğünden tekaüdüye veya maaş alan bu iki insan, adını teşadüfün kurtardığı Oyvar kahramanı ile Oyvar şehnamacesi yaşadıkları şehrin hatırasında birleşmiş olur. Servetin, çalışmanın bulunduğu yerde içtimai nizam kendiliğinden doğar. Eski Erzurum çok muntazam bir çerçeve içindeydi. En başta toprak sahipleri gelirdi. Eski devirlerde mahalli ve askeri idareye de iştirak eden, kale dizdarlığı, muhafızlık gibi vazifeler alan bu beyler, tıpkı Rumeli'de Tuna'nın bizim tarafa düşen şehit anavatan parçası kısmında olduğu gibi tam bir toprak aristokrasisi kurmuşlardı. Bütün gelenekte olduğu gibi kadınlar burada da son derece muhafazakardılar. Evlenmelerde akran, denk aramada onlar erkeklerden daha mutaassıptılar. Toprak sahiplerinin kızlarından alınan kadınlara paşa denir, esnaf zümresinden seçilenler yahut dışarıdan alınanlar veya cariyeliklerden gelenler hanım olurdu. Bu evlenmeler bazen vilayetin sınırları dışına çıkar, Gürcü beylerinin kızları Erzurum'a paşa olarak gelirlermiş. Osmanlılardan çok evvel asıl şöhretini Kurtuba'da yapan büyük Arap lisancısı Abdullah el-Kali'yi medreselerinde yetiştiren Erzurum'da İslami ilim geleneği bu şehri şarkın ön safta merkezlerinden biri yapıyordu. Son zamanlarda ulema sınıfı 3-4 büyük aileden ibaretti. Solakzadeler, kadızadeler, müftizadeler, gözü büyükler gibi. Ulemadan sonra başlarında Dabaklar Şeyhi bulunan ve şehrin asıl bel kemiği olan esnaf gelirdi. Dabaklar Şeyhi icabında hükümet nüfuzuna bile karşı koyabilecek bir şahsiyetti. Ne Tanzimat ne Abdülnamit idaresinin merkezciliği şehrin ruhu olan ve esasını ahilikten alan bu otoriteyi yıkamamıştı. Eski dünyamızda Dabaklar Şeyhi asıl bünyesini esnafın teşkil ettiği Anadolu şehirlerinde daima bu kudreti taşırdı. Dabaklığın ayakkabıcılık, saraçlık gibi geniş ihtiyaçları karşılayan sanatları beslemesi, belli başlı servet kaynağı olan hayvancılığa dayanması bu sanatı doğrudan doğruya köy ve aşirete bağlıyordu. Dabaklar Şeyhi'nin arkasında İstanbul'da bile 17. 18. asır ihtilallerinde iki azgın ocağa karşı kuvvetini zaman zaman gösteren çarşısı gelirdi. Fakat asıl mühim olan bu zümreler zinciri değildi. Onun arkasındaki canlı kuruluştu. Bu kuruluş şehrin hayatını gerçekten kuvvetlendiriyordu. Köylüyle çiftçi sınıfının hakları toprak sahibi beyler tarafından korunurdu. Köylüyle bey arasındaki münasebetler bir serhat vilayeti olduğu için Erzurum'da başka yerlerdekinden daha babaca kurulmuştu. Başımıza gelenler müellifi Mehmet Arif Bey'in fikri de budur. Çarşı bu kadar kuvvetle kökleşince şehirde tagallüp fikrinin yerleşmesi çok güçtür. Bu sebeple her canlı şeyde rastlanan anlaşamamazlıklara rağmen eski Erzurum'da bir nevi muvazene teşekkül etmişti. Bu hal her sınıfı kendi hayatında, kendi zevkinde rahat ve müstakil bırakarak, mesut ederek ikinci meşrutiyete hatta biraz sonrasına kadar sürer. Bununla beraber kaynaşma, anlaşma havasına rağmen camilere, vaizlere kadar bu ayrılık gidiyordu. Son devirlerde Caferiye Camii'nde gençler, açık fikirliler toplanır, biraz sonra bahsedeceğim Müftizade Edip Hoca'nın vaazını dinlerlermiş. Pervizoğlu koyu zahitlerin camiiymiş. Orada Abdülkadir Hoca vaaz eder, önünde fermanların okunduğu devlet camii Lalapaşa daha karışık, daha çeşitli halkla dolarmış. Burada solakzadelerden vaizler varmış. Halk tatil günleri en fakirine varıncaya kadar cumalık elbiselerini giyerek yazları mesire yerlerine, bilhassa varlıklı şehir halkının çadıra çıktığı boğaza, cirit oyunlarına, güreşlere giderler, ayakta zıgva şalvar, belde acem şalı, silahlık, daha üstte gazeki denen cepken ile aba, hartı denen palto ile başına çok defa İstanbul'un kandilli yazması saran esnaf, kış gecelerine de benim yetişemediğim aynalı kahvede Tebriz kapısında Aşık Kerem, Battal Gazi hikayeleri okuyan, geyik destanı söyleyen, saz çalan, tıpkı Kerem'in zamanında olduğu gibi şiir müsabakası yapan, birbirine tarizli cevaplar veren, yetiştikleri memleketin güzelliğini öven, geçtiği yolları gurbet duygusunu anlatan şairlerin, halk hikayecilerinin etrafında toplanır yahut da aşağı yukarı 10 asırlık bir gelenekle sürüp gelen sıra gezmelerinde kendi aralarında eğlenirmiş. Erzurum'un asıl hayatını bu esnaf yapıyordu. Asıl güzel olan şey de sağlam bir sınıf şuuruna ermesi, yukarıya imrenmeden kendisini aşağıya açık tutmasıydı. Esnaf kadını, eşraf kadınının giydikleri elbiseleri giymez, yani kutnularla sırmalı elbiselerle süslenmezdi. İş terbiyesi almış, eli işlediği, yarattığı için nefsine saygı duygusu yerleşmiş, şahsiyetli, kendine güvenir vatandaşlardan teşekkül etmiş bir kalabalık. 13 yaşlarında henüz çıraklığa giren bir çocukta bile az zamanda nefsine güven başlar, el emeğine dayanan bir hayatın mesuliyet fikrinin insanoğlunu nasıl yükselttiği görülürmüş. Musiki zevki de böyleydi. Bütün Erzurumluların bildiği bar oyunlarında, ciritte, düğünlerde bizi Malazgirt'ten Viyana'ya kadar götüren davul zurna, o mahşeri bando çalınırmış. Halk kahvelerinde aşık sazı, eşrafın gittiği gazinolarda, kıraathanelerde bit tabi tanzimattan sonra takım musikisi varmış. En son takım Köz Vaha'nın santurlu, armonyomlu takımıymış. Bunlardan başka bir de Kur'an okuyan büyük hafızlar vardı. Bunlar Lala Paşa'nın hatibi Kitapçızade Hafız Hamit Efendi, Ebul Hinitli Hamit Efendi ile Gözü Büyük Zade'ydi. Bu çok düzenli hayatta mevsimler kendilerine mahsus bir teşrifatla gelirdi. Çünkü her şey evvelden tanzim edilmişti. Binaenaleyh hepsinin habercileri ve solakları vardı. Çocuklar yaz geldiğini çadırcı ustasının eve uğradığı zaman öğrenirlermiş. O zaman bahçeye çadırlar yığılır, ihtiyar, yatkın elli ustalar boğaza, ılıcaya, açık havaya, eğlenceye kavuşacaklarını anlayıp sevinen küçüklerin çığlıkları arasında onları tamir eder, söküklerini diker, yırtık yerlerini değiştirir, yağmura, rüzgara dayanacak hale getirirmiş. kışın geldiğini Kürtçü müjdelermiş. Daha Kop Dağı'nın başı beyazlanmadan, palan döken sırtları kaşlarını çatmadan önce Erzincan'dan gelen siyah üzümün renginden, yaylanın üstünden cenuba doğru akan kuş sürülerinden vakti yaklaştığını anlayan tecrübeliler Kürtçüyü çağırırlarmış.